Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Akide ile ilgili konumuza devam ediyoruz bugün inşallah. Müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesine sebep olan şirklerinin mahiyeti bugünkü konumuz. Müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesine sebep olan şirkleri onların rububiyette şirk koşmaları değildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların sadece ibadette Allah'a ortak koştuklarına delalet etmektedir. Rububiyete gelince onlar Allah'ın yegane Rab olduğuna, darda kalanların duasına icabet ettiğine, sıkıntıları giderdiğine ve daha başka şeylere iman ediyorlardı. Allah Teala onların bir ve tek olarak Allah'ın rububiyetini kabul ettiklerini kendi dillerinden nakletmektedir. Onlar Allah'ın yanı sıra başkalarına da ibadet ettikleri için müşrik olmuşlardı. Bu da dinden çıkaran bir şirktir. Çünkü tevhid, lafzın delaletine göre bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmekten ibarettir. Allah Tebarek ve Teala'nın sadece kendisine ait olan ve onlarla birleneceği hakları vardır. Bunlar da üç kısımdır. Birincisi hükümranlık hakları, İkincisi ibadet hakları ve üçüncüsü isim ve sıfat hakları. Alimler işte bu yüzden tevhidi üç kısma ayırmışlardır. Rububiyet, isim sıfat ve uluhiyet, ibadet tevhidi. İşte müşrikler bu kısımda yani ibadet kısmında Allah'a ortak koştular. Çünkü onlar Allah'ın yanı sıra başkalarına da ibadet ediyorlardı. Halbuki Nisa 36. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Maide 72. ayetinde kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. Nisa 48. ayetinde Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar. Ve Mü'min suresi 60. ayetinde Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenenler aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. İhlas suresinde de ki, ey kafirler, sizin taptıklarınıza ben tapmam. Siz de benim taptığımıza tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Bu sureye İhlas suresi denilmesinin sebebi, amelde, ibadette, İhlas anlamında olduğu içindir. Her ne kadar bu sure Kafirun suresi diye isimlendirilse de hakikatte ameli İhlas suresidir. Nitekim Kul Huvallahu Ehad suresi ilmi ve itikadi İhlas suresidir. Ehli sünnetin akide konusunda ve diğer dini konulardaki usulüne gelince Ehli sünnet vel cemaatin akide ve diğer dini konulardaki usulü Allah'ın kitabına, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve raşid halifelerin gittiği yola sımsıkı sarılmaktır. Çünkü Allah Teala Ali İmran 31. ayetinde Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurulmuştur. Nisa 80. ayetinde kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince senin onların başına bekçi göndermedik. Ve Haşir 7. ayetinde Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa ondan da sakının buyurulmuştur. Bu ayet ganimetlerin paylaştırılması hakkında da olsa diğer şer'i konularda öncelikle geçerlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü insanlara şöyle hitap ediyordu. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir. Dini işlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir. Sonradan icat edilen her şey bid'attir. Her bidat sapıklıktır, her sapıklıkta ateştedir. Bunu Müslim rivayet eder. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste de sünnetime ve benden sonra gelecek hidayete mazhar olmuş raşid halifelerin sünnetine sımsıkı sarılın. Bu sünnetleri adeta azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı tutunun. Dinde sonradan ortaya çıkan işlerden sakının. Çünkü din adına sonradan ortaya çıkan her şey bidattir ve her bidat de sapıklıktır. Bu konuda daha pek çok nas vardır. Ehli sünnet vel cemaatin yolu ve metodu Allah'ın kitabına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve ondan sonraki raşid halifelerinin gittiği yola sımsıkı sarılmaktır. İşte bundan dolayı onlar dini ayakta tutar ve Allah'ın şu ayetine imtisalen, bu ayete uyarak dinde ayrılığa düşmezler. Sizin için dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi teşri buyurdu. Şöyle ki, dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Şura 13. ayet. Onlar arasında her ne kadar mümkün olan, ihtilaftan kaynaklanan, içtihattan kaynaklanan bazı ihtilaflar meydana gelse de bu ihtilaf kalplerinin ayrılmasına yol açmaz. Bilakis onların içtihattan kaynaklanan ihtilafları olsa bile birbirleriyle ülfet ettiklerini ve birbirlerini sevdiklerini görürsün. Yani akide babında daha ziyade fıkhi meselelerde, ameli konularda ehli sünnet mensupları arasında içtihattan kaynaklanan bazı ihtilaflar olsa da bu ihtilaflar onların birbirlerine düşman olmalarına, birbirlerinden yüz çevirmelerine sebep olmaz. Bilakis tevhidin hatırına, akidenin istikameti uğruna onlar birbirlerini severler. Peki ehli sünnet vel cemaat kimlerdir? Ehli sünnet vel cemaat sünnete sımsıkı sarılan, onun üzerinde birleşen, ne ilmi ve itikadi meselelerde ne de ameli ve hükmi meselelerde ondan başkasına iltifat etmeyen kimselerdir. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'ın kitabı üzerinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzerinde birleşen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sünnet sabitken asla başka içtihatlara, ilim ehlinin görüşlerine sapmayan kimselerdir. Kim ortada apaçık hadis dururken, muhkem bir hadis dururken, sahih bir hadis dururken fıkhi görüşler, ilim ehlinin görüşlerine, mezheplerin görüşlerine saparsa o ehli sünnet vel cemaatten değildir. Ehli bidatin durumlarını incelediğin zaman itikadi veya ameli yöntemlerinde paramparça olduklarını görürsün. Bu da onların uydurdukları bidatler miktarınca sünnetten uzak olduklarını gösterir. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından sonra ümmetinin parçalanacağını haber vermiştir. Nebi aleyhissalatü vesselam sahih yolla kendisinden gelen bir rivayette Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri hadiste Yahudilerin 71 fırkaya, Hristiyanların 72 fırkaya, bu ümmetin ise 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan biri hariç tamamının cehennemde olacağını haber vermektedir. Kurtulan fırka Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerinin izlediği yolu izleyenlerdir. Bu fırka dünyada bidatlerden, ahirette de cehennem ateşinden kurtulan fırkadır. Bu fırka kıyamete kadar daima Allah'ın emri üzerine sabit kalan başarıya ulaşmış fırkadır. İçlerinden bir tanesi hak, diğerleri batıl üzerinde olan bu 73 fırkayı bazıları tek tek saymaya çalışmışlar ve bidat ehlini 5 şubeye ayırmışlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği sayıya ulaşmak için de bu 5 şubeyi alt bölümlere ayırdılar. Bazı kimseler de bunları saymaktan vazgeçmenin daha uygun olacağını söylemişlerdir. Çünkü sapanlar bu fırkalardan ibaret değildir. Bilakis insanlar daha önce olduğundan çok daha fazla sapıtmışlardır. Bu fırkaların sayısı 72 ile sınırlandırıldıktan sonra da fırkalar ortaya çıkmıştır. Bu sayının sonunun gelmeyeceği, sonunun ne zaman geleceğini bilmenin mümkün olmadığını ve ancak ahir zamanda kıyamet koptuğunda bilinebileceği söylenmiştir. O halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin genellediği gibi genel bir şekilde bırakmamız ve bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan biri hariç hepsinin cehennemlik olacağını söylememiz, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına muhalefet eden herkesin bu fırkaların içine gireceğini söylememiz daha uygundur. Bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim şu anda sadece 10 tanesini bile bilemediğimiz pek çok kısmı olan bir temel esasa işaret edebilir. Yine bazen pek çok dalları olan, pek çok dalları ihtiva eden bir temel asla da işaret edebilir. Nitekim bazıları da bu görüştedir. Doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Kurtulan fırkanın en belirgin özelliklerine gelince, bu özelliklerden bazılarını eksik bırakan insan, bu kurtulan fırkanın dışına çıkar mı çıkmaz mı meselesine gelince, kurtulan fırkanın en belirgin özelliği, itikatta, ibadette, ahlakta ve muamelatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna sımsıkı sarılmaktır. Bu dört şeyde Nebi aleyhisselatü vesselamın yoluna sarılmak, kurtulan fırkanın en belirgin özellikleridir. Akidede onların Allah'ın kitabının ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin delalet ettiği Allah'ın uluhiyeti, rububiyeti, isimleri ve sıfatları konusundaki halis tevhide sımsıkı bağlı olduklarını görürüz. İbadetlerde bu fırkanın ibadetlerin çeşitleri, miktarları, zamanları, mekanları ve sebepleriyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam olarak uymak ve uygulamakla başkalarından ayrıldıklarını görürsün. Onlarda Allah'ın dininde çıkarılmış hiçbir bidat bulamazsın. Bilakis onlar Allah ve Resulüne karşı olabildiğince edeplidirler. İbadetler hususunda Allah'ın izin vermediği herhangi bir şeyi ortaya atarak Allah ve Resulünün önüne geçmezler. Ahlakta da başkalarından belirgin olarak ayrılırlar. Müslümanların iyiliğini istemek, açık yüreklilik, güler yüz, hoş ve nazik konuşmak, cesaret ve diğer ahlaki güzellikler ve erdemlerde en güzeline sahip olmakla başkalarından ayrılırlar. Muamelatta insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in işaret ettiği doğruluk ve şeffaflıkla muamele ederler. Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Alıcı ve satıcı birbirlerinden ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru söyler ve her şeyi beyan ederlerse alışverişleri kendileri için bereketli olur. Yalan söyler ve gerçeği gizlerlerse alışverişlerinin bereketi gider. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu özelliklerden bazılarının eksik olması kişiyi kurtulan fırkadan çıkarmaz. Fakat herkesin derecesi yaptığıyla ölçülür. İhlasın ihlali gibi tevhid yönünden bir eksiklik onu kurtulan fırkanın dışına çıkarabilir. Bidatler de böyledir. Bazen kişi kendini kurtulan fırkanın dışına çıkaracak bidatler işleyebilir. Ahlak ve muamelatta ise bunların ihlali her ne kadar kişinin mertebesini düşürse de onu bu fırkanın dışına çıkarmaz. Yani kişinin ahlak yönünden selefe muhalefet etmesi, Allah Resulüne, sahabelere muhalefet etmesi her ne kadar kendisini vebale soksa da ehl-i sünnet vel cemaatin dışına çıkarmaz ta ki itikatta çıkmadıkça. Ahlak meselesinde biraz ayrıntıya girmeye ihtiyaç vardır. Çünkü ahlaki yönden en önemli mesele söz birliği ve Allah Teala'nın şu ayette tavsiye ettiği gibi hak üzerinde birleşmektir. Sizin için dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi teşri buyurdu, din kıldı. Şöyle ki, dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Şura 13. ayet. Allah Azze ve Celle, dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir ilişkisinin olmadığını haber vererek şöyle buyurmuştur. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. En'am 159. ayet. Söz birliği ve gönül birliği kurtulan fırkanın, ehl-i sünnet ve cemaatin en belirgin özelliklerinden biridir. Onlar içtihadi meselelerde aralarında içtihattan kaynaklanan bir ihtilaf ortaya çıktığı zaman birbirlerine karşı herhangi bir kin, düşmanlık ve buğuz taşımazlar. Aralarında böyle bir ihtilaf hasıl olsa bile kardeş olduklarına inanırlar. Hatta kendi mezhebinin görüşüne göre abdestsiz olan bir kimsenin arkasına bile namaz kılarlar. Arkasına namaz kıldığı imam kendisinin abdestli olduğu görüşündedir. Mesela onlardan biri deve eti yiyen bir kimsenin arkasında namaz kılar. Bu imam deve eti yemekle abdestinin bozulmadığı görüşündedir. Halbuki onun arkasına namaz kılan kişi deve eti yemekle abdestin bozulduğu görüşündedir ki doğru olan da budur. O namazı kendisi kıldığı zaman sahih olmayacağı görüşünde olduğu halde bu imamın arkasında kıldığı zaman sahih olduğuna inanır. Çünkü bütün bunları onlar gerçek bir ihtilaf olarak değil, hakkında içtihada genişliğin bulunduğu şeylerdeki içtihattan kaynaklanan bir ihtilaf olarak görürler. Çünkü ihtilaf edenlerden her biri uyması kendisine vacip olan bir delile uymaktadır ve o delilden dönmesi ona caiz değildir. Ta ki o delilin batıl olduğu veya muhalifi tarafından çürütülmesi meydana gelinceye kadar. Onların görüşüne göre Müslüman kardeşlerinden biri herhangi bir amelde delile uyarak kendilerine muhalefet ettiği zaman gerçekte o kendilerine muvafakat etmiştir. Çünkü onlar nerede olursa olsun delile uymaya davet eden kimselerdir. Kendisindeki bir delile uyarak onlara muhalefet ettiği zaman gerçekte onlara muvafakat etmiş demektir. Çünkü o kardeşleri Allah'ın kitabı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle hükmetmek için yaptıkları çağrı ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmiştir. İlim ehli kimselerin pek çoğu tarafından bilinmektedir ki, sahabeler arasında hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile bu gibi meselelerde bazı ihtilaflar çıkmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlardan hiçbirini kınamamıştır. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahzab savaşından döndüğü zaman Cebrail gelip de sözleşme hükümlerini çiğneyen Kureyza oğullarına karşı savaşa çıkılmasına işaret edince ashabını çağırıp şöyle buyurdu. İkindiyi mutlaka Beni Kureyza'da kılın. Bunun üzerine Medine'den Beni Kureyza'ya doğru yola çıktılar. İkindi namazı onları sıkıştırmıştı. Kimisi vakti çıktıktan sonra Beni Kureyza'ya varınca onlar onu erteledi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindiyi mutlaka Beni Kureyza'da kılın demişti. Kimisi de ki içtihatlarında isabet edenler onlardı. Namazı vaktinde kılmıştı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden çıkışta acele etmemizi istedi. Yoksa namazı vaktinden ertelememizi istemedi demişlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iki gruptan da hiç kimse kızmadı. Hiçbiri de peygamberin bu ifadesini anlamadaki ihtilafları sebebiyle diğerine karşı düşmanlık ve buğz beslemedi. Çünkü her ikisinin yaptığında da Peygamber aleyhissalatü vesselam'a muhalefet yoktu. Her ikisi de peygambere itaat etmeyi amaçlamışlardı. Bu sebeple sünnete intisap eden Müslümanların tek bir ümmet olmaları gerekir. İçtihada genişlik olan alanlardaki ihtilaflar yüzünden birbirlerine düşman olacak ve kin besleyecek şekilde aralarında şu bir gruba mensup, diğeri başka bir gruba mensup, üçüncüsü üçüncü bir gruba mensup olup sivri dillerle birbirlerini boğazlayacak gruplara ayrılmamaları gerekir. Her bir grubu özel olarak ismen belirtmenin gereği yoktur. Fakat aklı olan anlar. Durum gayet açıktır. Ehl-i sünnet vel cemaatin anlayışına göre nasların gerektirdiği şeylerdeki ihtilaflarına rağmen birlik içinde olmaları gerekir. Çünkü Allah'a hamdolsun bu konuda genişlik vardır. Önemli olan gönül birliği ve söz birliğidir. Şüphesiz Müslümanların düşmanları düşmanlıklarını ister açıkça ifade etsinler, isterse Müslümanlarla veya İslam'la dost olmadıkları da halde dost görünsünler, onların parçalanmalarını isterler. Kurtulan fırkanın ayırt edici özelliği olan bu özelliği, ki bu özellik tek bir kelimede birleşmektir. Bunu fark etmemiz gerekir. Dinde itidal ve orta yol, insanın dinde aşırı gidip de Allah'ın koyduğu sınırları aşmaması ve ihmalkar davranıp da Allah'ın koyduğu sınırların gerisinde kalmamasıdır. Dinde itidal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siretine sımsıkı bağlanmak, dinde aşırılık ise onu aşmak ve ulaşılamayacak şekilde ondan geride kalmaktır. Mesela bir adam, ben gece ibadet etmek istiyorum. Hiçbir zaman uyumayacağım. Çünkü namaz en faziletli ibadetlerdendir. Ben de bütün geceyi namazla ihya etmek istiyorum dese, deriz ki bu adam Allah'ın dininde aşırı gitmiştir. Hak üzere değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buna benzer bir olay olmuştur. Ashabtan birkaç kişi bir araya gelerek işlerinden biri, ben gece namaz kılacağım ve hiç uyumayacağım demiş. Diğeri hep oruç tutacağını ve oruçsuz gün geçirmeyeceğini, üçüncüsü de kadınlarla evlenmeyeceğini söylemişti. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı ve o şöyle buyurdu. Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar. Ben hem namaz kılar hem uyurum. Hem oruç tutar hem tutmam. Kadınlarla da evlenirim. Şimdi kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Bunlar dinde aşırı gitmişlerdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan teberri etmişti. Benden değildir buyurmuştu. Çünkü onlar içinde oruç, iftar, ibadet, uyku ve kadınlarla evliliğin bulunduğu sünnetinden yüz çevirmişlerdi. İhmalciye gelince o benim nafileye ihtiyacım yok, ben nafile ibadet etmem, ben sadece farzları yerine getiririm diyen ve bazen farzları da ihmal eden kimsedir. Böylelerine eksik yapan ve ihmalkar denilir. Mutedil ise, orta yolu tutan ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun raşid halifelerinin sünnetine uygun hareket eden kimsedir. Diğer bir örnek, önlerinde fasık bir adam bulunan üç kişi düşünün. Bunlardan birisi diyor ki, ben bu fasığa selam vermem, onu terk ederim, ondan uzak dururum ve onunla konuşmam. İkincisi diyor ki, Ben bu adamla beraber yürürüm, ona selam veririm, yüzüne gülerim, yanıma çağırırım, davetine icabet ederim. Benim nazarımda o salih birisi gibidir. Üçüncüsü de şöyle diyor. Ben bu fasığın fasıklığından hoşlanmam fakat imanından dolayı onu severim. Onu ancak düzelmesine sebep olacaksa terk ederim. Düzelmesine değil de aksine fasıklığının artmasına sebep olacaksa onu terk etmem. Evet, bunlardan birincisi aşırıdır, müfrittir. İkincisi tefritçidir, ihmalkardır. Üçüncüsü orta yoldadır, dengelidir. Diğer ibadetler ve insanlarla muameleler konusunda da aynı şeyi söyleriz. İnsanlar bu konularda ya gevşektir, ya aşırıdır ya da orta bir yoldadır. Üçüncü bir örnek, bir adam vardır ki karısının esiridir. Kadın onu istediği yere götürür, onun hiçbir günahını reddetmez, hiçbir fazilete onu teşvik etmez. Kadının onun aklına hakim olmuş ve onu yönetir hale gelmiştir. Bir adam da vardır ki kaba ve kibirlidir. Karısına tepeden bakar, ona aldırış etmez, sanki karısı onun yanında hizmetçiden de daha aşağıdadır. Üçüncü bir adam daha vardır ki dengelidir. Karısına Allah ve Resulünün emrettiği gibi davranır. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Bakara 228. Mümin bir erkek, mümin bir kadına buğz etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. Evet, bu üçüncüsü dengelidir. İlki eşine karşı muamelesinde çok gevşektir. İkincisi de aşırıdır. Diğer amelleri de ve muameleleri de buna göre değerlendirmek gerekir. Ehl-i sünnet vel cemaate göre imanın tanımı nedir? Artar ve eksilir mi? Ehl-i sünnet vel cemaate göre iman, kalp ile ikrar, dil ile söylemek ve organlarla amel etmektir. Buna göre iman şu üç şeyi içerir. Kalp ile ikrar etmek, dil ile söylemek, organlarla amel etmek. Böyle olunca da iman artar ve eksilir. Çünkü kalp ile ikrar artabilir. Haberi ikrar etmek gözle görülen şeyi ikrar etmek gibi değildir. Bir kişinin verdiği haberi ikrar etmek, iki kişinin verdiği haberi ikrar etmeye benzemez. Bu sebeple İbrahim Aleyhisselam şöyle demiştir. Ya Rabbi, göster bana ölüleri nasıl diriltirsin. Allah ne o, yoksa inanmadın mı buyurdu. İbrahim elbette inandım, ancak kalbim iyice yatışsın istedim dedi. Bakara 260. ayet. Kalbin ikrarı, itminanı ve sükuneti yönünden iman artar. İnsan bunu kendi içinde hissedebilir. İçinde öğütler verilen, cennet ve cehennemden söz edilen bir zikir meclisinde hazır bulunduğu zaman imanı artar. Hatta bunlar gözüyle müşahede etmiş gibi olur. Gaflete daldığı ve bu meclisten kalktığı zaman kalbindeki bu yakini azalır. İman söz yönünden de artar. Allah'ı 10 defa zikreden kimse 100 defa zikreden kimse gibi değildir. İkincisi daha fazladır. İbadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren kimsenin imanı da bunları eksik olarak yerine getiren kimsenin imanından daha fazladır. Amel de böyledir. Çünkü insan organlarıyla bir başkasından daha çok amel ettiği zaman ondan eksik yapan kimsenin imanından daha fazla imana sahiptir. Bu, yani iman arttığı ve eksildiği Kur'an ve sünnette sabittir. Allah Teala Müddessir 31. ayetinde şöyle buyurur. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin de imanı artsın. Tevbe 124-125. ayetlerinde, herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki, bu sizin hanginizin imanını artırdı? İman edinlere gelince bu sure onların imanını artırır ve sevinirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince onların da küfürlerini büsbütün artırır ve onlar artık kafir olarak ölürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadiste kadınlara şöyle buyurmuştur. Akıl ve dini noksan olduğu halde akıllı bir kimseye galebe çalanlardan sizin gibisini görmedim. Bukhari rivayet etmiştir bunu hayız babında. Bütün bunlar imanın artıp eksildiğini gösterir. Peki imanın artmasının sebepleri nelerdir? Birinci sebep Allah'ı isimleri ve sıfatlarıyla tanımaktır. Çünkü insanın Allah'ı isimlerini ve sıfatlarını tanıması arttıkça, Allah'ın isim ve sıfatlarına dair bilgisi arttıkça şüphesiz iman da artar. Bu sebeple Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bilen ilim sahiplerinin imanının bunları bilmeyenlerin imanından bu yönden daha kuvvetli olduğunu görürsün. İkinci sebep Allah'ın kevni ve şer'i ayetlerini düşünmektir. İnsanın Allah'ın mahlukatı olan kevni ayetleri incelemesi arttıkça iman da artar. Allah Teala Zariyat 20-21. ayetlerinde şöyle buyurur. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Buna delalet eden ayetler çoktur. Yani insanın bu kainatı düşünüp incelemesinin imanını artıracağına delalet eden ayetler çoktur. Üçüncü sebep çok ibadet etmektir. İnsanın ibadetleri arttıkça ister sözlü olsun, isterse fiili ibadet olsun, bunlarla iman da artar. Zikir, kemiyet ve keyfiyet olarak imanı artırır. Namaz, oruç, hac, bütün bunlar kemiyet ve keyfiyet olarak imanı artırır. İmanı eksilten sebeplere gelince, onlar da bu sayılan şeylerin aksi olan durumlardır. Birinci sebep, Allah'ın isimlerini bilmemek, sıfatlarını bilmemek, İmanın noksan olmasını gerektirir. Çünkü insanın Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmesi eksik olduğu zaman iman da eksik olur. Allah'ın kevni ve şer'i ayetlerini düşünmekten yüz çevirmek diğer bir sebeptir. Şüphesiz bu iman noksanlığına veya en azından imanın durgunluğuna ve gelişmemesine sebeptir. Üçüncü sebep günah işlemektir. Çünkü günahların kalp ve iman üzerinde büyük etkileri vardır. Bundan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam, zina eden kimse zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez buyurmuştur. Dördüncü sebep, ibadet ve taatleri terk etmektir. İbadet ve taatleri terk de iman noksanlığının sebebidir. Bu farz olan bir ibadet ve taat ise, bunun mazeretsiz olarak terk edilmesi ayıplanan ve cezalandırılan bir noksanlıktır. Farz olmayan bir ibadet ve taat ise veya farzda mazeretli olarak terk edilmişse, bu ayıplanmayan bir eksikliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple kadınların dinlerinin ve akıllarının eksik olduğunu söylemiştir. Dinlerinin noksanlığını hayızlı oldukları zaman namazı ve orucu terk etmelerine bağlamıştır. Halbuki hayız halinde namazın ve orucun terk edilmesi ayıplanacak bir durum değildir. Bilakis bu emredilmiştir. Yani kadın hayızlıyken namaz ve oruç ibadetlerini yerine getiremez. Fakat kadınlar erkeklerin yerine getirdiği bir fiili kaçırdığı için bu yönden onlardan eksik hale gelmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman ve bir de hayrıyla, şerriyle kadere inanmandır diye tefsir ettiği Cibril hadisiyle Abdülkays heyetinde imanı Allah'tan başka ilah olmadığına, bir ve tek olduğuna ve onun ortağının olmadığına şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek ve ganimetin beşte birini eda etmektir diye tefsir ettiği hadisin arasını nasıl birleştirebiliriz? Dikkat edin, birisinde iman kalb ile itikad edilecek hususlar olarak tarif ediliyor. Diğer hadiste ise namaz, zekat, oruç, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ortak koşmamak diye fiili ibadetler zikrediliyor. Bu soruya cevap vermeden önce kitap ve sünnet arasında asla bir çelişkinin olmadığını söylemek gerekir. Kur'an içinde birbirine zıt herhangi bir şey olmadığı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünneti içinde de birbirleriyle çelişen hadisler yoktur. Kur'an'da ve sünnette asla vakıaya aykırı da hiçbir şey yoktur. Çünkü vaka hak olarak vaki olmuştur. Kitap ve sünnet de haktır. Hakta da çelişki mümkün değildir. Bu kaide anlaşıldığı zaman zihindeki pek çok problem çözülmüş olur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onlar bu Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi onda pek çok çelişki bulurlardı. Nisa 82. ayet. Durum böyle olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin birbirleriyle çelişkili olması mümkün değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanı bir şekilde tefsir edip de başka bir yerde sana göre birinci tefsirine aykırı başka bir tefsirle tefsir ettiği zaman şöyle düşünürsen bir aykırılık olmadığını görürsün. Cibril hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini 3 kısma ayırdı. Birinci kısmı İslam, ikinci kısmı iman, üçüncü kısmı ihsan. Abdülkays heyetine iman tefsir ettiği hadiste sadece bir bölümünü zikretti, o da İslam'dır. İslam kelimesi mutlak olarak kullanıldığı zaman imanı da içerir. Çünkü İslam'ın esasları ancak bir mümin tarafından yerine getirilebilir. İslam tek başına zikredildiği zaman imanı da kapsar. İman da tek başına zikredildiğinde İslam'ı da kapsar. İkisi birlikte zikredildikleri zaman ise iman kalplerle, İslam organlarla ilgili hale gelir. Bu ilim talebesi için önemli bir faydadır. O halde İslam tek başına zikredildiği zaman iman da onun kapsamına girer. Allah Teala Allah katında din İslam'dır buyurmuştur Ali İmran 19'da. İslam dininin akide, iman ve şer'i hükümler olduğu bilinen şeylerdendir. İman tek başına zikredildiği zaman içine İslam da girer. İslam tek başına zikredildiği zaman içine iman da girer. İkisi bir arada zikredildiği zaman iman kalplerle ilgili olan, İslam ise organlarla ilgili olan şeyler olur. Bu sebeple seleften bazıları şöyle demişlerdir. İslam açıktır, iman gizlidir. Çünkü o kalptedir. Bu sebeple bazen namaz kılan ve oruç tutan münafık görürüz. Bu görünüşte Müslümandır, gerçekte mümin değildir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan bazıları da vardır ki iman etmedikleri halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Bakara 8. ayet. İmanı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve hayrı ve şerriyle kadere iman diye tanımlayan hadis ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iman 70 küsur şubedir hadisinin arası nasıl birleştirilebilir? Akide anlamındaki imanın 6 temel esası vardır. Bunlar Cibril hadisinde zikredilmiştir. Cibril, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanı sorduğu zaman şöyle cevap vermiştir. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman ve bir de hayırla şerriyle kadere inanmandır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Amelleri, çeşitlerini ve cinslerini kapsayan imana gelince bu 70 küsur şubedir. Bundan dolayı Allah Teala şu ayetinde namaz da iman olarak isimlendirmiştir. Bakara 143. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah insanlara karşı rauf ve rahimdir. Müfessirler buradaki imanınız kelimesini Kudüs'e doğru yönelerek kıldığınız namazınız anlamına geldiğini söylemişlerdir. Çünkü sahabeler Kabe'ye yönelmeleri emredilmeden önce Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılıyorlardı. Hadiste geçtiği üzere bir kimsenin sadece mescitlere gitme alışkanlığından dolayı imana şahitlik edilebilir mi? Cevap evet, şüphesiz ki mescitlerdeki namazlarda hazır olan bir kimsenin orada bunun için hazır bulunması imanına delildir. Çünkü onu evinden dışarı çıkmaya sevk eden ve mescide doğru yürümeye zorlayan şey Allah Azze ve Celle'ye imandan başka bir şey değildir. Soruyu soran kişinin hadiste geçtiği gibi sözüne gelince o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen şu hadise işaret ediyor. Mescitlere gelmeyi devamlı adet edinen bir adam gördüğünüz zaman onun imanına şahitlik ediniz. Fakat bu hadis zayıftır. Tirmizi rivayet etmiştir bunu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sahih bir yolla gelmemiştir bu. Allah Azze ve Celle ile ilgili konularda şeytanın kendisine büyük vesveseler verdiği bir adam var. Bundan dolayı gerçekten çok korkuyor. Bu kimseye ne tavsiye edilebilir? Cevap, sorduğu problemin sonuçlarından korkan kişinin problemi hakkında bu problemin sonuçlarının sadece güzel sonuçlar olacağını o kişiye müjdelemek gerekir. Çünkü şeytanlar onların kalplerindeki sağlam akideyi sarsmak, onları ruhi sıkıntı içine sokmak, imanlarının berraklığını bulandırmak, hayatlarının huzurunu kaçırmak için bu vesveselerle mümine saldırırlar. Bu hal iman sahiplerinin ilk defa karşılaştıkları bir hal değildir. Sonuncusu da değildir. Dünyada mümin olduğu sürece devam edecek bir durumdur. Bu durum sahabelerin de başına gelirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre sahabelerden bazı kimseler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle sordular. İçimizde öyle şeyler hissediyoruz ki onları konuşmak bile bize ağır geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam demek böyle şeyler hissediyorsunuz öyle mi buyurdu? Onlar evet dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu apaçık imandır buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yine Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi birinize şeytan gelir, bunu kim yarattı, şunu kim yarattı diye vesvese verir. En sonunda Rabbini kim yarattı der. İmdi şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar erişince o vesveseli kişi hemen Allah'a sığınsın ve vesveseye son versin. Evet, bunu Bukhari rivayet etmiştir. Müslim ve Müslim de rivayet eder. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geldi ve şöyle dedi. Ben içimde sıkıntı veren bir şey hissediyorum. Onu söylemektense yanıp kömür olmayı tercih ederim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şeytanın vesvese vermek için kurduğu tuzağı bozan Allah'a hamdolsun buyurdu. Bunu da Ebu Davud ve Ahmed bin Hanbel rivayet eder. İbn-i Teymiye Rahimeullah Kitab-ül İman'da şöyle der. Mümin göğsü daraltan küfür vesvesesini veren şeytanın vesvesesiyle imtihan edilir. Nitekim sahabiler şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, içimizde öyle sıkıntı verici şeyler hissediyoruz ki onları söylemektense gökten yüzüstü yere düşmeyi tercih ederiz. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam işte bu apaçık imandır buyurdu. Bunları konuşmak bize çok ağır geliyor. Rivayetinde ise şöyle buyurdu. Şeytanın vesvese vermek için kurduğu tuzağı bozan Allah'a hamdolsun. Yani kendisine ağır geldiği halde bu vesveseye kapılması ve kalbinden bunu def etmeye çalışması apaçık bir imandır. Böyle birisi tıpkı düşmanıyla karşılaşıp da ona galip gelince kadar kendisini savunan mücahit gibidir. Bu büyük bir cihattır. Şeyhülislam sözünün devamında şöyle dedi. Bu sebeple ilim talebelerinde ve ibadet ehlinde başkalarında bulunmayan şüpheler ve vesveseler bulunur. Çünkü diğerleri Allah'ın dinine ve yoluna girmemişler, Rablerinin zikrinden gafil bir halde heva ve heveslerine yönelmişlerdir. İlim ve ibadetle Rablerine yönelenlerin aksine şeytan da istediği budur. Çünkü düşmanları onları Allah'ın yolundan alıkoymak ister. Bundan maksat onu zikretmektir. Bu vesveselerin şeytandan kaynaklandığını bildiğine göre bunlarla mücadele et ve tahammül et. Bil ki mücadelenin gereğini yerine getirirsen, onlardan yüz çevirirsen ve peşlerinden gitmekten vazgeçersen bu vesveseler sana asla zarar veremezler. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah ümmetimin gönüllerinin sessizce konuşup düşündüğü yaramaz düşünceleri kul bunları işlemediği veya söylemediği sürece affetmiştir. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Sana denilse ki sen vesveseye inanır mısın? Onu gerçek olarak görür müsün? Allah Teala'yı o vesveselerle vasfedebilir misin? Böyle bir soruya karşılık benim bu vesveselerle konuşmam olacak şey değildir. Allah'ım sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Bu büyük bir bühtandır, iftiradır dersin. O vesveseleri kalbinle ve dilinle reddedersin. İnsanların ondan en hoşlanmayanı sen olursun. İşte o zaman bu sadece bir vesvese ve kalbine musallat olan kötü düşüncelerden ibarettir. Seni mahvetmek ve dininde aklını karıştırmak için Ademoğlunun damarlarında akan şeytanın kurduğu bir şirk tuzağıdır. Bu sebeple şeytanın senin kalbine içinde şüphe ve itiraz bulunan basit şeyleri atmadığını görürsün. Mesela sen doğuda ve batıda içleri insanlar ve binalarla dolu önemli büyük şeylerin varlığını duymuşsundur. Hiçbir gün senin aklına bunların mevcudiyeti konusunda bir şüphe gelmez. Veya bunların oturulamayacak şekilde yıkık ve harap oldukları ve içlerinde hiç kimsenin bulunmadığı gibi bir şüpheye kapılmazsın. Çünkü şeytanın insanı böyle konularda şüpheye düşürmek gibi bir gayesi yoktur. Fakat onun müminin imanını bozmak gibi büyük bir gayesi vardır. Bu sebeple süvarileriyle ve piyadeleriyle onun kalbindeki ilim ve hidayet nurunu söndürmek ve onu şüphe ve şaşkınlık karanlığına düşürmek için çalışır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam içinde şifa bulunan en faydalı ilacı bize açıklamıştır. O da şu sözüdür. Allah'a sığınsın ve vesveseye son versin. İnsan vesveseden vazgeçer ve Allah katındaki sevap ve mükafatı isteyerek ibadete devam ederse bu vesveseler kendisinden kaybolup gidecektir. O halde bu konuda kalbine gelen bütün düşüncelerden yüz çevir. İşte sen Allah'a ibadet ediyorsun, ona dua ediyorsun ve ona saygı duyuyorsun. Bir kimsenin Allah'ı senin vesveselerindeki gibi anlattığını duymuş olsan ve imkanın olsa onu öldürürsün. O halde içindeki vesvesenin aslı yoktur, gerçek değildir. Bilakis onlar aslı olmayan kötü düşünceler ve kuruntulardır. Nitekim temiz elbiseli bir adam elbisesini yıkadıktan sonra belki pis olmuştur, belki namaz caiz olmaz diye tekrar vesveseye kapılsa artık buna iltifat etmemelidir. Nasihatın özeti şudur. Allah'a sığınmak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği gibi bu düşüncelerden tamamen vazgeçmek, Allah'ı zikretmek ve içinden bu vesveselerin devamına engel olmak, Allah'ın emrine uymak ve rızasını kazanmak için kendini tamamen ibadete ve amele vermek. Ne zaman ciddiyetle ve gerçekten ibadete yönelirse inşallah o zaman bu vesveselerle meşguliyeti de unutacaktır. Bu durumdan kurtulmak için Allah'a çokça iltica etmek, sığınmak ve dua etmek. Evet. Kafirlerin İslam dinine girmeleri vacip midir? Evet. Yahudi ve Hristiyan bile olsa bütün kafirlerin İslam dinine girmeleri vaciptir. Çünkü Allah Teala Kitab-ı Azim'de şöyle buyurur. De ki ey insanlar, ben sizin hepinize birden gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün egemenlik ve iktidarı ona aittir. Ondan başka hak ilah yoktur. Öldüren de dirilten de odur. Bundan dolayı gelin Allah'a ve Resulüne, Allah'ın bütün kelamlarına iman etmiş olan o ümmi nebiye iman edin ve ona tabi olun ki hidayete erebilesiniz. Araf 158. Demek ki bütün insanların Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeleri vaciptir. Ancak İslam dini Allah azze ve celle'nin rahmeti ve hikmeti gereği Müslümanların hükümlerine boyun eğmeleri şartıyla onların kendi dinlerine kalmalarına izin vermiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaş. Tevbe 29. ayet. Müslim'in sahihinde Burayde radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre Nebi aleyhisselatü vesselam bir ordunun veya müfrezenin başına komutan tayin ettiği zaman ona Allah'tan korkmasını ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranmasını emreder, şöyle buyururdu. Müşriklerden olan düşmanınla karşılaştığın zaman onları üç hususa davet et. Bunların hangisinde sana icabet ederlerse onu kabul et ve kendilerini bırak. Bu hususlardan birisi de onların cizye vermeleridir. Bu sebeple alimler arasında tercih edilen görüşe göre cizye Yahudi ve Hristiyanların dışındaki kafirlerden de alınır. Özet olarak söylemek gerekirse gayrimüslimlerin ya İslam'a girmeleri veya Müslümanların hükümlerine boyun eğmeleri gerekir. Muvaffak kılan Allah Azze ve Celle'dir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.